Ayrım 21.
Geniş omuzlu, köşeli yüzlü, kalın parmaklı Bodur Aper, kralın önünde secdeye kapandı. Acaba kınanacak mıydı, yoksa övülecek miydi? Şantiye pek sakin görünüyor. Her şey yolunda majeste. Ama mektubun aksini söylüyor. Mektubun mu? Bana mektup yazdığını inkar mı edeceksin? Yazmak mı? Haddime mi düşmüş? Böyle bir şey gerektiğinde bir katibe başvururum. İşçilerle askerler arasında çatışma olduğunu belirterek beni uyaran sen değil misin? Hayır. Ayrıca ortada böyle bir sorun yok majeste. Arada ufak tefek sürtüşmeler olmuyor değil. Ama bunları kendi aramızda çözümlüyoruz. Ya ustabaşılar? Biz onlara, onlar da bize saygı duyarlar. Buradaki işçiler kentli değillerdir. Ama alaydan yetişmedirler. Elleriyle çalışırlar ve mesleklerini bilirler. Şayet aralarından biri aşırıya kaçacak olursa onunla ilgileniriz. Aper ellerini ovuşturdu. Otoritesini kötüye kullanan birisine karşı dövüşmeye hazırlanır gibiydi. Peki en büyük taş ocağının tükenmek üzere olduğu doğru değil mi? Taşçıların şefinin ağzı açık kaldı. Ne? Kim haber verdi? Bu doğru mu? Az çok. Çalışma giderek güçleşiyor. Çok derin kazmak gerekiyor. 2 ya da 3 yıl sonra yeni bir taş ocağı kurmak gerekecek. Ama bunu şimdiden bilmeniz, bu bir falcılık. Söz edilen yeri göster bana. Aper Seti ile Ramses'i küçük bir tepenin üstüne çıkardı. Oradan taş ocağı arazisinin büyük bir bölümü görünüyordu. Aper elini uzatarak, işte burada, solunuzda diye gösterdi. Buradan bir dikili taş çıkar mı bilmiyorum. Seti, susalım dedi. Ramses babasının bakışlarının değiştiğini gördü. Gövdesi adeta granite dönüşen Seti, sanki taş damarının içine nüfus ediyormuş gibi olağanüstü bir yoğunlukla taşlara bakıyordu. Seti'nin yanında sıcaklık dayanılmayacak kadar arttı. Şaşkına dönen taş ocağının şefi kenara çekildi. Ramses hükümdarın yanından ayrılmadı. O da babası gibi görünenin ötesini algılamaya çalıştı ama düşüncesi yoğun taş bloklara çarptı ve mide boşluğunda bir acı hissetti. Mücadeleci bir karaktere sahip olduğu için vazgeçmedi. Acısına rağmen sonunda kaya damarlarını birbirinden ayrı olarak fark etmeyi başardı. Damarlar sanki toprağın derinliklerinden güneşe ve havaya doğru fırlamış, sonra da belli bir şekilde katılaşıp içine parlak yıldızlar serpiştirilmiş pembe granite dönüşmüştü. Seti, her zamanki çalışma yerinizi terk edin diye buyurdu. Daha sağdaki geniş alanı kazın. Granit onlarca yıl boyunca cömert davranacaktır. Taşçıların şefi yuvarlanırcasına tepeden indi ve eline bir kazma alarak uzaktan fazla bir şey vaat etmeyen siyahımsı bir kaya tabakasını kırdı. Firavun yanılmamıştı. Tabakanın altından insanı büyüleyen güzellikte bir granit çıktı. Sen de gördün Ramses, böyle devam et. Taşın ta içine kadar git, o zaman aradığını bulacaksın. 10 dakikaya kalmadan Firavun'un mucizesi taş ocaklarındaki rıhtımlardaki ve kentteki herkese duyuruldu. Bu büyük çalışma dönemlerinin birbirini izleyeceğini ve Asuan'ın kalkınmaya devam edeceğini gösteriyordu. Ramses, mektubu yazan Aper değil, dedi. Sizi kim yanıltmaya çalıştı? Seti, beni buraya yeni bir taş ocağının açılışını yapmak için getirtmediler, diye tahminini belirtti. Mektubu gönderen böyle bir sonuç umuyordu. Peki ne umuyordu? Bu işten bir anlam çıkaramayan kral ile oğlu, tepenin yamacındaki keçi yolundan inmeye başladılar. Seti kendinden emin adımlarla önden gidiyordu. Bir uğultu Ramses'in dikkatini çekti. Arkasına döndüğü anda çılgına dönmüş ceylanlar gibi zıplayarak gelen iki taş parçası bacağını sıyırıp geçti. Yokuşun tepesine baktığında aşağıya doğru yuvarlanan taşları ve onların peşinden olanca hızıyla gelen dev bir granit blokunu gördü. Toz bulutu ile gözleri görmez olan Ramses, "Kenara kaçın baba!" diye haykırdı. Geri geri çekilen delikanlı düştü. Seti'nin güçlü bileği onu kaldırdı ve taş yığınının menzilinden çıkardı. Granit blok onları geçip çılgın koşusuna devam etti. Aşağıdan çığlıklar yükseldi. Taş yontucularla taş çekenler kaçmaya çalışan bir adam görmüşlerdi. Aper, işte o, granit blokunu yerinden oynatan o, diye bağırdı. Bir kovalamaca başladı. Kaçanı ilk yakalayan Aper oldu. Adamı durdurmak için ensesine şiddetli bir yumruk indirdi. Taşçıların şefi gücünü iyi hesaplayamamıştı. Firavun'un önüne getirdiği adam bir cesetten ibaretti. Seti, kim bu adam, diye sordu. Aper, bilmiyorum, diye yanıt verdi. Burada çalışmıyor. Asuan polisi kısa zamanda bir sonuca ulaştı. Adam çanak çömlek işiyle uğraşan, dul, çocuksuz bir kayıkçıydı. Seti, seni hedeflemişti, dedi. Ama senin ölümün bu blokun üzerine kazınmamıştı. Gerçeği kendim araştırmak istiyorum. Bana bu hakkı verir misiniz? Veririm. Soruşturmayı kime havale edeceğimi biliyorum. 39. Amini hem ürkmüştü hem de sevinçliydi. Ürkmüştü çünkü Ramses'in korkunç bir ölümden nasıl kıl payı kurtulduğunu öğrenmişti. Sevinçliydi çünkü Naip ona önemli bir ipucu getirmişti. Seti'yi Asuan'a kadar götüren mektup. Yazı çok güzel, dedi. Kültürlü, yüksek sosyeteden, böyle mektupları yazmaya alışık birinin elinden çıkmış. Öyleyse Firavun bu mektubun taş ocağı şeflerinden birinin elinden çıkmadığını ve kendisine bir tuzak kurulduğunu biliyordu. Bana kalırsa bu tuzak ikiniz de hedef almıştı. Ne de olsa bu tür şantiye kazaları çok sık rastlanan olaylardandır. Soruşturma açılmasından yana mısın? Elbette ama... Ama? Sana bir itiraf borcum var. Kuşkulu atölyenin sahibi konusundaki araştırmalarıma devam ettim. Sana işin içinde Şener'in olduğunu kanıtlayacak belgeyi getirmek isterdim. Ama başaramadım. Sen bana daha iyisini getirdin. İnşallah öyledir. Kayıkçı hakkında daha fazla bilgi edinebildin mi? Hayır. Onu azmettiren kişiye ulaşmanın imkansız olduğu anlaşılıyor. Gerçek bir yılan o. Steyn'un yardımını istemek gerekecek. Neden olmasın? İçin rahat etsin. Ben bunu sağladım bile. Ne yanıt verdi? Senin güvenliğin söz konusu olduğuna göre bana yardım etmeyi kabul etti. Şenar Güney Mısır'dan pek hoşlanmıyordu. Burası dayanılmaz derecede sıcaktı. Üstelik kuzeyin tam tersine güneyde dış dünyadaki değişimlere pek ilgi duyulmuyordu. Bununla birlikte Karnak'taki büyük tapınak öylesine zengin ve öylesine etkili bir ekonomik güç oluşturuyordu ki iktidar koltuğuna oturmak isteyen hiçbir aday büyük rahibin desteğinden vazgeçemezdi. Onun için baş rahibe bir nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşme sırasında sadece önemsiz şeylerden söz edildi. Yine de Şenar böylesine güçlü bir liderden düşmanca bir tavır görmediğine çok memnun oldu. Rahip Memphis'in siyasal çekişmelerini yakından izliyordu ve gerektiği anda güçlüden yana olacaktı. Ramses'ten övgüyle söz etmemesi iyiye işaretti. Şenar günlük hayatın çalkantısının uzağında düşünebilmek için bir süre tapınakta kalmasına olanak sağlanmasını rica etti. İsteği kabul edildi. Seti'nin büyük oğlu misafir edildiği rahip hücresinin çok yetersiz konforuyla yetinmek zorunda kaldı. Ama hedefine ulaşmıştı, Musa ile karşılaşmak. Bir mola sırasında Yahudi heykeltıraşların bir sütun üzerine kazıdıkları bir adak sahnesini inceliyordu. Harikulade bir eser. Siz çok seçkin bir mimarsınız. Sağlıklı bir vücut yapısı olan Musa, löp löp etleri olan bu şişman adama küçümseyerek baktı. Ben mesleğimi öğreniyorum. Bu başarı ustabaşının. O kadar mütevazı olmayınız. Pohpohculardan nefret ederim. Benden pek hoşlanmadığınız anlaşılıyor. Umarım bu karşılıklıdır. Ben buraya derin düşüncelere dalmak ve sükuneti bulmak için geldim. İtiraf etmeliyim ki Ramses'in tayini benim için çok şiddetli bir şok oldu. Ama sonunda gerçeği kabul etmek gerekir. Bu tapınağın huzuru bana yardımcı olacak. Umarım sizin için iyi olur. Ramses'e karşı duyduğunuz dostluk hisleri sizi kör etmemeli. Kardeşim pek iyi niyetli değil. Siz düzenden ve adaletten yanaysanız gözlerinizi yummayınız. Seti'nin kararını eleştiriyor musunuz? Babam eşsiz bir insandır ama kim hata işlemez. Benim için iktidar yolu kesin olarak kapatılmıştır. Buna üzülmüyorum. Protokol işleriyle uğraşmak beni çok meşgul ediyor. Ama iktidar kafası tek bir tutkuyla meşgul bir beceriksizin eline teslim edilirse Mısır'ın geleceği ne olur? Niyetiniz nedir Şenar? Sizin gözünüzü açmak. Büyük bir geleceğe sahip olacağınız inancındayım. Ramses'e bel bağlamak korkunç bir hata olur. Yarın tahta çıktığı zaman hiç dostu kalmayacak ve siz de unutulacaksınız. Peki siz ne teklif ediyorsunuz? Bu duruma katlanmayı bırakalım ve başka bir gelecek hazırlayalım. Galiba kastettiğiniz gelecek kendinizinki. Benim geleceğim pek önemli değil. Ben böyle düşündüğünüzü sanmıyorum. Benim hakkımda yanılıyorsunuz. Benim tek amacım ülkeme hizmet etmektir. Tanrılar sizi duyuyor Şener. Onların yalandan nefret ettiklerini bilmiyor musunuz? Mısır'ın politikasını oluşturan insanlardır, tanrılar değil. Sizin dostluğunuza önem veriyorum. Birlikte başarıya ulaşırız. Bunu aklınızdan çıkarın ve derhal gidin. Hata ediyorsunuz. Böyle bir yerde ne sesimi yükseltmek ne de şiddete başvurmak isterim. Şayet arzu ediyorsanız bu tartışmaya dışarıda devam edelim. Gerekmez. Ama uyarılarımı unutmayınız. Bir gün bana teşekkür edersiniz. Musa'nın öfkeli bakışları Şener'i ısrar etmekten caydırdı. Korktuğu başına gelmiş, girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Yahudinin işi Aşağı'nınki kadar kolay olmayacaktı. Ancak onun da zayıf noktaları olmalıydı. Zaman bunu ortaya çıkaracaktı. Dolant Ameni'yi itti. Genç sekreter öfkeli kadının saldırısına karşı koyamadı. Ramses'in ablası naibin odasının kapısını açıp fırtına gibi içeri daldı. Ramses bir hasırın üzerine oturmuş, Seti'nin ağaçların korunması hakkındaki kararnamesini kopya ediyordu. Nihayet, borcunu ödeyecek misin? Sevgili ablacığım, içeriye bu ani dalışın sebebi ne? Sanki bilmiyorsun. Hafızamı tazele. Kocam terfiini bekliyor. Firavuna başvur. O aile üyelerinin ayrıcalıklı olmasını istemiyor ve bunu haksızlık olarak kabul ediyor. Başka ne söylenebilir? Dolant'ın öfkesi bir kat daha arttı. Asıl bu karar haksızlık. Sari terfi ettirilmeye layık bir insan. Ve sen, kral naibi, onu ambarların denetleyicisi olarak tayin edebilirsin. Bir naip, firavunun iradesine karşı koyabilir mi? Bir korkak gibi davranma. Devlet başkanına karşı bu ağır suçu işleyemem. Sen kiminle dalga geçiyorsun? Rica ederim sakin ol. Bana hakkım olan şeyi ver. İmkansız. Dürüst insan rolü oynama. Sen de ötekiler gibisin. Kendi yakınlarınla birleş. Bu ne öfke böyle? Aslında sen genellikle yumuşak başlısındır. Ben Şener'in zorbalığından, senin zorbalıklarına katlanmak için kaçıp kurtulmadım. Hala kabul etmemekte kararlı mısın? Elindeki servetle yetin Dolant. Açgözlülük ölümcül bir kusurdur. Modası geçmiş ahlakçılığını kendine sakla. Dolant bağırıp çağırarak uzaklaştı. Güzel İset'in villasının bahçesi alabildiğine gösterişli firavun inciri ağaçlarıyla doluydu. Ramses bazı küçük fideleri özel olarak hazırlanmış yumuşak toprağa ekerken genç kadın da ağaçların rahatlatıcı gölgesinde serinliyordu. Naibin hemen üzerindeki yapraklar tatlı bir kuzey esintisiyle hışır hışır titreşiyordu. Tanrıça Hathor'un somutlaştığı bu ağaç doğru yolu seçmiş insanlara içecek ve yiyecek vermek, burun ve ağızlarını açmak ve onları kainatın efendisini hayran bırakan kokulara gark etmek için yeşil dallarını öbür dünyaya uzatmıyor muydu? Güzel İset birkaç lotus çiçeği koparıp saçlarına taktı. Bir salkım üzüm ister misin? Bu fide 20 yıl sonra harika bir firavun inciri ağacı olacak ve bu bahçeyi daha da güzelleştirecek. 20 yıl sonra ben ihtiyarlayacağım. Ramses genç kadına dikkatle baktı. Yüzüne sürdüğün makyajı ve merhemleri aynı ustalıkla kullanacak olursan daha da güzel bir kadın olacaksın. O zaman sevdiğim adamla evlenmiş olacak mıyım? Kahin değilim, ne olacağını bilemem. Genç kadın elindeki lotus çiçeğini Ramses'in göğsüne vurdu. Asuhan taş ocaklarında kıl payı bir kazadan kurtulduğunu söyleniyor. Seti'nin himayesinde olduğum için bana bir şey olmaz. Demek ki sana karşı düzenlenen saldırılar bitmedi. İçin rahat etsin. Suçlu yakında bulunacaktır. İset perukasını çıkardı, uzun saçlarını çözdü ve onları Ramses'in gövdesinin üzerine yaydı. Sıcak dudaklarıyla onu öpücüklere boğdu. Mutluluk denen şey bu kadar karmaşık mı? Onu bulduysan hemen al. Senin olunca dolu dolu yaşıyorum mutluluğu. Bunu ne zaman anlayacaksın? Şimdi. Birbirlerine sarılıp yana devrildiler. Güzel İset, mutlu bir kadının sarhoşluğu ile sevgilisinin cinsel arzusunu doyurdu. Papirüs imalatı Mısır zanaatkarlarının en önemli faaliyetlerinden biriydi. Rulolar halindeki papirüslerin fiyatları uzunluklarına ve kalitelerine göre değişiyordu. Bu papirüslerden bazıları mezarlara konulan Işığa Çıkma kitabının bölümlerini yazmaya ayrılıyor. Bazıları okullara ve üniversitelere gönderiliyor. Çoğunluğu ise devlet idaresinde kullanılıyordu. Papirüs olmadan ülkeyi doğru dürüst yönetim olanağı yoktu. Seti, naibi düzenli aralıklarla papirüs imalatını ve dağıtımını denetlemekle görevlendirmişti. Her idari bölüm yeteri kadar papirüs almadığından yakınıyor ve komşusunun açgözlülüğünü eleştiriyordu. Ramses, Şenar'ın emrinde çalışan katiplerin çok sayıda papirüsü gereksiz yere kullandıklarını saptamıştı. Bunun üzerine ağabeyini bu sarfiyata son vermesi gerektiğini söylemek için davet etmişti. Şenar çok keyifli görünüyordu. ''Bana ihtiyacın varsa Ramses, emrine amadeyim. Katiplerin tutumunu kontrol ediyor musun? Ayrıntılarla pek ilgilenmem. Örneğin papirüs satın alımı. Bir yolsuzluk mu var? Aslında senin katipler çok büyük miktarda birinci kalite papirüse el koyuyorlar. İyi bir malzemenin üzerine yazmaktan hoşlanırım. Ama bu tutumun doğru olmadığını kabul ediyorum. Suçlular en ağır bir biçimde cezalandırılacaktır.'' Şenar'ın tepkisi naibi şaşırttı. Protesto etmediği gibi kusuru kabul ediyordu. Şenar, "Davranış tarzını beğeniyorum," dedi. "Hataları düzeltmek ve temizlemek gerekir. Hiçbir kokuşmuşluk ne kadar küçük olursa olsun hoş görülmemelidir. Bu alanda sana etkili bir biçimde yardım edebilirim. Protokolle meşgul olmak bana saray adetlerini öğrenmeyi, kuşkulu davranışları ortaya çıkarmaya olanak sağlıyor. Sorunları yalnızca ortaya koymak yeterli değil, onları düzeltmek de gerekir." Ramses karşısındaki adamın ağabeyi olduğuna inanmıyordu. Hangi iyilik tanrısı bu dala verici adamı güçsüzlerin hakkını koruyan bir kişiye dönüştürmüştü? "Teklifini memnuniyetle kabul ediyorum. Hiçbir şey beni bu içten işbirliğinden daha çok mutlu edemez. İşi önce kendi sorumluluğun altındaki bölümleri temizlemekle başlayacağım. Sonra krallığın diğer kurumlarını birlikte ele alırız. Yolsuzluk bu kadar yayılmış mı? Seti büyük bir hükümdardır ve adı tarihe geçecektir. Ama her şeyle ve herkesle ilgilenmesi mümkün değildir. İnsan sarayın hatırlı kişilerinden biri ya da onun oğlu, torunu filan olunca kötü alışkanlıklar ediniyor. Bazen başkalarının haklarını kısıtlayarak kendi haklarını genişletiyor. Naip olarak sen bu aşırı hoşgörüye son verecek durumdasın. Geçmişte ben de bu durumdan yararlandım ama o devir sona erdi artık. Biz kardeşiz. Firavun bizim yerimizi belirledi. İşte yaşayacağımız gerçek bu. Bu bir ateşkes ya da bir barış mı? Kesin ve sonsuza kadar sürecek bir barış," diye karşılık verdi Şenar. "Seninle çok çalıştık. Bundan ikimiz de sorumluyduk. Kardeş kavgasının artık hiçbir anlamı kalmadı. Sen naipsin, ben de protokol şefi. Ülkenin refahı için birbirimize yardım edelim." Şenar gittiğinde Ramses şaşkın ve endişeliydi. Ağabeyi ona bir tuzak mı kuruyordu, strateji mi değiştiriyordu, yoksa gerçekten samimi miydi? 40. Firavun'un büyük konseyi sabah duasından hemen sonra toplandı. Güneş ışınları ortalığı kavurmaya başlamıştı. Herkes serinleyebileceği gölgelik bir yer arıyordu. Su gibi ter döken bazı şişman saray eşrafı, her hareketlerinden sonra görevlilerce sallanan yelpazelerle serinletiliyorlardı. Bereket versin ki kralın toplantı salonu sıcak değildi. Yüksek pencerelerin mükemmel düzeni sayesinde oluşan hava akımı içerisini serin tutuyordu. Moda giysileri hiç ilgi duymayan kral sade, beyaz bir elbise giymişti. Buna karşılık birçok bakan şıklık yarışına girmişti. Vezir ve Menfis ile Heliopolis'in büyük rahiplerinin yanı sıra çöl polis müdürleri de bu olağanüstü toplantıya katılmışlardı. Babasının sağına oturan Ramses, toplantıya katılanları inceliyordu. Korkaklar, endişe edenler, kendini beğenmişler, ağırbaşlı olanlar. Burada çeşitli tipte bir sürü adam, Firavun'un yüksek otoritesi altında toplanmıştı. Bütün bunların arasındaki uyumu o sağlıyordu. Bu uyum olmasaydı, bu adamlar birbirlerinin gözlerini oyarlardı. Seti, "Polis müdürü kötü haberler getirdi," diye açıkladı. "Konuşsun." 60 yaşlarındaki yüksek rütbeli memur, bu düzeye gelinceye kadar mesleğin bütün basamaklarını çıkmıştı. İşinin ehli biriydi ve sakin bir tabiata sahipti. Doğu ve batıdaki çöllerin her köşesini biliyor, madencilerin seferlerinin ve kervanların geçtiği geniş alanlarda güvenliği sağlıyordu. Şan ve şöhrette gözü yoktu. Asuan'daki arazisine çekilip sakin bir hayat sürmek için emekliliğe hazırlanıyordu. Bu nedenle açıklamaları büyük bir dikkatle dinleniyordu. Genelde böylesi görkemli bir kadronun bir araya geldiği toplantılara çok ender davet edilirdi. Bir ay önce Doğu Çölü'ne doğru yola çıkan altın arayıcıları kayboldu. Bu şaşkınlık uyandıran açıklamadan sonra bir sessizlik oldu. Tanrı Set'in yıldırımı bundan daha etkili olmazdı herhalde. Pıtah'ın büyük rahibi kraldan söz istedi. Kral bu isteği kabul etti. Büyük konseyin adabına göre ancak hükümdarın izniyle söz alınır ve herkes söz alan kişi hiç kesmeden dinlerdi. Konu ne kadar ciddi olursa olsun hiçbir uyumsuzluk kabul edilmezdi. Doğru bir çözüme ulaşmanın ilk koşulu karşısındakinin düşüncesine saygılı olmaktı. Bu haberin doğruluğundan emin misiniz? Ne yazık ki evet. Genelde bu tür seferlerde olanlar, karşılaşılan güçlükler, hatta başarısızlıklar belli aralıklarla bildirilir bana. Bu sefer hakkında birkaç günden beri hiç haber alamadım. Daha önce böyle bir şey olmadı mı? Oldu, kargaşa dönemlerinde. Bedevilerin saldırısı gibi mi? Bu bölgede böyle bir şey pek olası değil. Polis çok sıkı bir denetim uyguluyor. Olası değil mi, yoksa olanaksız mıdır? Bildiğimiz hiçbir kabile bu seferi hiçbir haber alınamayacak biçimde engelleyemez. Altın arayıcılarını tecrübeli bir polis grubu koruyordu. Sizin tahmininiz nedir? Hiçbir tahminim yok ama çok endişeliyim. Çöl altını tapınaklara teslim edilirdi. Tanrıların eti adı verilen ve ebedi hayatın simgesi olan bu dayanıklı malzeme, sanatkarların eserlerine eşsiz bir parlaklık veriyordu. Devlete gelince bu altını bazı ithal mallarının ödenmesinde ya da yabancı hükümdarlara diplomatik bir hediye olarak verilerek barışın sürdürülmesinde kullanılıyordu. Bu değerli maddenin çıkarılması sırasında hiçbir düzensizlik hoş görülemezdi. Firavun polis müdürüne, "Siz ne tavsiye ediyorsunuz?" diye sordu. "Zaman kaybetmeden orduyu göndermeyi." Seti, "Ben ordunun başında olacağım ve kral naibi de benimle gelecek." Büyük konsey bu kararı onayladı. Şenar konuşmalara katılmamak için özen gösterdi. Kardeşini cesaretlendirdi ve dönüşüne kadar istediği dosyaları hazır edeceğine söz verdi. Seti'nin hükümdarlığının 9. yılının 3. ayının 20. günü, Firavun ve Ramses komutasında 400 askerden oluşan bir birlik, Edfu kentinin kuzeyinde, Uadi Hammama taş ocaklarına giden yolun 100 kilometre güneyinde kavurucu çöl sıcağının altında ilerliyordu. Altın arayıcıları tarafından Memphis'e en son mesajın gönderildiği yer olan Uadi Mia'ya yaklaşıyorlardı. Bu sıradan bir mesajdı ve endişe uyandıran hiçbir bilgi vermiyordu. Altın arayıcılarının ruhsal ve bedensel açıdan iyi oldukları düşünülüyordu. Yazan katip hiçbir olaydan söz etmemişti. Seti, birliğini gece gündüz alarm durumunda bulunduruyordu. En iyi adamlarıyla Firavun'u koruyan polis müdürünün karşı fikirde olmasına rağmen Sina Yarımadası'ndan gelen Bedevilerin bir baskın yapmalarından korkuyordu. Bedevilerin tanıdığı iki yasa vardı: yağmalamak ve öldürmek. Bedeviler en kötü şeyleri yapabilecek kadar çılgınlaşabiliyorlardı. "Ne hissediyorsun Ramses?"